Yaratılışta bir evreye kadar geldik. 25 bölüm geride kaldı. İbrahim'in hatalarına baktık, İbrahim'in başarılarına baktık. Nasıl büyüdüğüne, geliştiğine, olgunlaştığına baktık. Ve şimdi bir bölüm önce İbrahim'in eşi Sara'yı Makpela mağarasına defnettik. Şimdi ise artık İbrahim'in zamanıdır. Ve artık İbrahim'i uğurluyoruz. Bundan önce İbrahim yine bazı cariyelerle evlendi ve onlardan bazı çocukları oldu. Ama bir şeyi İbrahim çok iyi biliyordu ki Tanrı'nın vaadi İshak'la yürüyecekti. İshak'la devam edecekti. Vaat çocuğu İshak'tı ve bu yüzden diğer çocuklarıyla İshak arasında hiçbir çekişme, hiçbir sürtüşme olmaması için o çocukları hediyelerle başka yerlere gönderdi. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hediyeleri, hizmetçileri, imkanları ona sağlayarak onları gönderdi. Ve açıkçası İshak onun tek mirasçısı olarak kaldı. Ve daha sonra biz burada artık İsmailoğullarını da görüyoruz. Diğer çocuklarının, cariyelerden olan çocuklarının isimlerini de görüyoruz. Ben bunların hepsine girmeyeceğim. Sebebi şudur. Evet, bunlar İbrahim'in çocukları olduğu için burada isimleri yer eder. Ama daha sonra ilerleyen pasajlarda biz artık onlardan tekrar duymayız. Bazı isimler belki yer eder. O da onun çocuklarından, işte Midyan'dan gelen Midyanlıları belki ileride tekrar göreceğiz. Ama onları bile daha fazla görmeyeceğiz. Yaratılış onların soylarına veya İsmail oğullarının soylarına da açıkçası çok fazla odaklanmayacak. Yer edecek, onların isimlerinden bahsedecek ama daha sonra onları bir kenara bırakacak. Çünkü yaratılışın dahi odaklandığı vaadin, Tanrı'nın vaadinin nasıl devam ettiğidir. Okurken bazen yorar. Ya işte bu bunun çocuğu, bu bunun çocuğu, tamam bu bundan olmuş. Ve daha sonra eğer ki bununla ilgili daha ileride bir paragraf, ileride bir isim tekrar zikredilmezse zaten bu unutulup gidiyor. Aslında öyle de oluyor. Yani buradaki her bir kişinin adının daha sonra karşımıza çıkacağı da yoktur. Ama çıkacak olanlar İshak ve İshak'tan sonra İsa'nın bu sefer ne hikmetse, ne benzerlikse İsa'nın eşi Rebeka da kısırdır ve Sara gibi ve Rebeka için de İshak dua eder ve Rab Rebeka'ya çocuklar verir. 25. bölümde özellikle. Biz orada İsmailoğullarından da bahsedildikten sonra, onların nereye doğru ilerlediklerinden de bahsedildikten sonra artık Yakup'la Esav'ın doğum hikayesine odaklanmaya başlarız. Ve burada isimlerin aslında çok önemleri var. İsimler rastgele verilmiyor. İsimlerin hepsinin birer sebebi var. Yakup, topuk tutan. Neden? Çünkü bunu yaptı. Esav doğduğunda Esav'ın topuğunu tuttu. Ve bu sebeple de aslında ona bu isim verildi. Esav, Edomluların atasıdır. Ve kelimenin tam anlamıyla aslında böyle kızıldır. Yani gerekse saç rengi, gerekse tüy rengi ve bu sebeple aslında. Ve daha sonra biz bu çocukların esasen küçük bir öyküsünü daha göreceğiz. O küçük öyküsü de bir çorba uğruna satılan ilk oğulluk hakkı. Diyeceksiniz ki ya nedir ki? Nedir ki ilk oğulluk hakkı? İlk oğulluk hakkı aslında ilk çocuğa, ilk mirasın kalacağı ve batasının bütün bereketinin ilk oğula verileceği bir haktır. Ve bu aslında böyle de devam eder. Her zaman ilk oğul babadan sonra o ailenin reisidir ve miras ona kalır. Diğer çocuklar ondan sonra, diğer çocuklar ondan sonra. Ve bu sebeple de aslında ilk oğulluk hakkı diye bir şey var. Yakup'la Esav karakter olarak birbirlerinden çok zıt kişiler. Esav etrafta hareket etmeyi, av peşinde koşmayı, işte gittiği her yerde kendi keyfine bakmayı seven birisi. Onun için kahraman da deniliyor. İşte Babası da onu çok seviyor. Neden? Babası onun getirdiği av etlerini yiyor. Peki ya Yakup? Yakup böyle değil. Yakup muhtemelen bütün o babasının ordugahında, İshak'ın ordugahındaki işlerle ilgilenen kişiydi. Sakindi, bekliyordu, çadırda yaşıyordu. Sanki bir şey bekliyordu. Bir hazırlık içindeydi. Abisi gibi sürekli av peşinde koşan birisi değildi. Abisi sadece keşke av peşinde koşan birisi olsaydı, av dışında başka şeylerin de peşinde olan birisiydi. Yani biraz hovarda da diyebiliriz biz buna. Ve bir gün hiçbir av yakalayamadığı bir gün Yakup'un yaptığı çorba için kendi ilk oğulluk hakkından dahi vazgeçebilecek kadar buna değer vermeyen birisiydi. Bunları belki birbirlerinden ayıran en önemli nokta. Yakup bunun değerini bilen birisiydi, buna saygı gösteren birisiydi ama Esav bunu hor kullanan birisiydi. Değerini bile düşünmüş bile olmayabilir. Nasıl olsa ben avcıyım, nasıl olsa ben hani Yakup gibi çadırda olmama gerek yok, diğer ev işleriyle uğraşmama gerek yok, ben okumu atarım, avımı tutarım, ben kendi ekmeğimi taştan çıkartırım, benim kimseye ihtiyacım yok. Gittiğim yerde de dilediğimce gönlümü hoş edecek şeyler yaparım. Hatta ailesi açıkçası Esav'ın gönül ilişkilerinden dert bile yansalar. Yakup ise bu arada bizim efendi olarak tabir edeceğimiz evin işleriyle uğraşan, evin işleri derken yani yerleri süpüren demiyorum. Hani İshak'ın İbrahim'den kalan aslında ordugahı diyelim küçük bir şey değildi. İbrahim ki birçok adama sahipti. 5 krala savaş açtı. Sadece kendi evinde yetişmiş 318 kişiyle ve savaş zekasıyla o bölgeyi fethetmeye gelen ve birçok ganimetleri ve halkı esir alan krallarla savaşan bir babaya sahip ve bu babanın bütün mirasını almış birisi İshak. Demek ki Yakup aslında yöneticiydi aynı zamanda. Babasının işlerini yapıyordu. Sorunları çözüyordu. Hikmetli davranmaya çalışıyordu. Ama bu arada abisinin yaptıklarına, abisinin kuralları yok saymasına, abisinin kafasına göre takılmasına ve abisinin atadan gelen, önem arz eden gelenekleri, yasaları, kuralları yok saymasına da muhtemelen içerliyordu. Ve bunun için de ne yaptı? Fırsat bekledi. Ve fırsatı da aldı. Bir çorba uğruna ilk oğulluk hakkı Esav'dan Yakup'a geçti. Ve Esav'ın aslında bu önemli olan şeyi küçümsemesi, basite indirgemesi bize bugün de yabancı değildir. Yani ya dışarıda işte şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Pazar günü kiliseye de gelebilirim. Rabbin sofrasına da yaklaşabilirim. Hani ya İsa Mesih Tanrı'dır, dışarıdaki araba kırmızıdır. Aslında aynı sıradanlık. Ne yapalım? Yani bu o kadar da gözle büyütülecek bir şey değil. Diyen insanlarız. Bazen birçoğumuz Esav'ız. Esav'ız. Kendi istediğimiz gibi hareket etmek istiyoruz. Tanrı'nın ortaya koyduysa bazı kriterler var, kurallar var. Diyor ki bak bunu böyle yapmayacaksın. Yaparsan sonuçlarına sen katlanırsın. Ama sonra dünyaya bakıyoruz. Çünkü dünyada başka Esav'lar da var ve diyorlar ki ya boş ver gel biz avımıza gidelim. Avlayalım sadece et avlamayalım, istediğimizi avlayalım. Kafamıza göre takılalım. Ama Yakuplar var aynı zamanda. Bunun değerini bilen, bekleyen, sabırla bekleyen ve Esavların düşük değerde kabul ettiği veya değerini önemsemediği o ilk oğulluk hakkını dahi özlemle arzu eden. Biz ilk oğulluk hakkını daha sonra nerede göreceğiz biliyor musunuz? Yeni antlaşmada göreceğiz. Mesih için o kardeşlerin ilk doğanıdır denecek. Çünkü yeni bir dönemi başlatacak İsa Mesih. O ilk doğan odur diyeceğiz yeni antlaşmada sürekli onun için. Onun örneğini takip edeceğiz. Bu yüzden aslında ilk oğulluk hakkı önemlidir. İlk oğulluk hakkı sorumluluk yükler omuzlara. Senin o aileyi hakkıyla temsil etmeni gerektirir. Bu anlamda ben şunu söyleyebilirim. Bu ülke için bizler de ilk oğullarız aslında, biliyor musunuz? Bu ülke için, bu kilise için, bu kilisede Tanrı'yı izlemeye çalışan, şurada, şu şehirde Tanrı'nın sözünü yaşamaya çalışan insanlarız. Ama bil ki eğer ki biz o ilk oğulluk hakkını küçümsersek, onun sorumluluğunu, onun hakkını yerine getirmezsek, Yakuplar sıradadır, beklerler ve ondan sonra bir Yakup gördüğümüzde, bizim küçümsediğimiz ilk oğulluk hakkına o gereken saygıyı gösterdiğinde, ya ben ondan önce buradaydım, neden şimdi o orada, ben daha eskiyim burada diyemezsin. Çünkü onu ciddiye alman lazım. Hristiyan olmak da böyle bir şeydir bulunduğumuz toplum içerisinde. İsa Mesih der ki, nasıl bir maya bütün hamuru mayalarsa, siz de Ferisilerin mayasından kaçının der, sakının der. Aynı zamanda da bizim bu karanlık kuşak için bir maya olduğumuzu dile getirir. Biz bu toplumu değiştirecek, bu toplumu Rab'be yaklaştırması gereken mayalarız. Diğer bir tabirle yeni antlaşmada tuzuz. Ama İsa Mesih şu uyarıyı da yanında bulundurur. Ya tuz tadını yitirirse ne olur? Yere atılmaktan başka, ayak altında çiğnenmekten başka bir işlevi kalır mı? İşte Esav'ın burada yaptığı şey, o tuz gibi değerli, o kendisine kutsamanın getireceği, o aileyi temsil etme sorumluluğu, o vaadi sürdürme sorumluluğunu getireceği o hakkı küçümsedi. Yakupsa o hakkı bir değerli bir inci gibi gördü. Ve ne zaman ki abisi onu küçümsedi, Yakup dedi, o zaman bana ver. Esav'ın sözü burada çok manidadır. Bana ne faydası var? Bana ne faydası var bulunduğum toplumda Hristiyan olduğum için işsiz kalmanın? Karnım aç, ver şu çorbayı. Bana ne faydası var yalan söylememenin? Bana ne faydası var vergi vermenin? Bana ne faydası var her durumda doğruyu yapmanın? Esavlaşmamamız lazım bu anlamda. Çünkü biz Rabbin istediği doğrular olarak, Rabbin istediği doğruları yapmadığımız zaman, yanımızda başka birileri de yaptığı zaman, onları açıkçası kıskanamayız. Hakkını vermemiz lazım. Biz bu anlamda Yakup'la Esav'dan çok şeyler öğreneceğiz. Ama sadece 25. bölümde kalmayacağız. Bu sadece küçük bir örnek. Buna yer verildi çünkü burada Yakup'un tanrısal değerlere verdiği önem ve Esav'ın bunu küçümsemesi daha sonra başka şeylerin sebep olmasına sebep olacak. Biz daha sonra 26. bölümü göreceğiz ve 26. bölümde ya Allah Allah ben tanıyorum buradaki olayı, burada bir olay oldu. Ne oldu burada? İbrahim, Avimelek, Sara, o benim kardeşimdir, akrabamdır, ben onun kocası değilim sözleri bir şekilde bir zaman sonra İshak ve Rebeka'nın hayatında tekrar etmeye başladı. Ve babasının yaptığı aynı hatayı oğlunun tekrar ettiğini görüyoruz. İbrahim ne kadar da hatalar yapmış olsa da, Tanrı onunla vaadini yürütmeye devam etmiş olsa da, işte babalar bir hata yaptığı zaman çocuklar illaki onu örnek alırlar. Ve daha sonra biz evet vaat çocuğu İshak'ın buradaki tutumunu göreceğiz. Avimelek bu arada bir kişi değil, yani bir kişinin adı değil. Yani Metin bir kişi adı, Ahmet bir kişi adı, Sedat bir kişi adı. Avimelek burada bir ünvandır. Orayı bir parantez açalım. Yani daha önceki Avimelek ve şimdiki Avimelek ve daha sonraki, daha önceki Avimelek'in ordu komutanının adının Fikol olması ve buradaki Avimelek'in de ordu komutanının adının Fikol olması, bunlar ünvandır. Burada bu kişilerin adlarına yer verilmiyor. Bu kişileri birbirinden ayıracak isimlerine Ahmet'miş, Mehmet'miş, Ali'ymiş, bunlara yer verilmiyor. Yer verilen tek şey şu: eğer İshak doğruyu yapmazsa Tanrı gene de İshak için doğruyu yapar. Ve Avimelek'e göründü ve Avimelek'in İshak'la Rebeka'nın samimiyetini görmesini sağladı. Ve buradaki Avimelek, ki kral anlamına geliyor Avimelek, Tanrı adamı gibi, daha önce İbrahim ve Sara'dan dolayı yaşanmış Avimelek krallığında bir olay vardı. Avimelek'in çocukları olmadı. Sırf Sara'yı kendi haremine aldığı için ve şimdi buradaki Avimelek daha önce İbrahim'le yaşanmış olayı biliyor ve tarihin tekerrür etmemesi için İsa'ya bunu söylüyor. Ne yapıyordun? Neden bunu yaptın? Az daha bizi lanetleyecektin. Az daha başımıza bundan dolayı kötü şeyler gelecekti. Ve hemen bir yasa çıkartıyor. Bu kadına kimse dokunmayacak. Bu kadına dokunan öldürülecek. Çünkü bildikleri bir şey var. İbrahim'in oğlu İshak, İbrahim'in tanrısının ardından gidiyor. Ve onların tanrısıyla şaka olmaz. Onların tanrısıyla dalga geçilmez. Onların tanrısı gerçektir. Bir toplum içerisinde İbrahim oradan göçmüş de olsa, eşiyle birlikte Makbela mağarasına yatırılmış da olsa, oğlu İshak'la birlikte İbrahim'in tanıklığı, Tanrısına dair tanıklığı o toplumun içinde öyle bir gerçekti ki İshak için dahi İshak'a yanlış yapmaktan halk korktu. Avimelek korktu. Onların Tanrısından korktu. Ben sadece merak ediyorum. İçinde yaşadığımız toplumda biz Tanrı'yı nasıl temsil ediyoruz? İnsanlar bizim Tanrımızın gerçekliğinden korkuyorlar mı? Ya da bizim o Tanrı'nın ardından gitme çabamıza imreniyorlar mı? Bizim o Tanrı için, o Tanrı'nın sözlerine uymak için gösterdiğimiz çabaya hayranlık duyuyorlar mı? Bazen böyle küçük küçük hikayeler var. Benim eskiden bildiğim bir hikaye vardı. Burada bizim ülkemizde yaşandı. Şu an ismini telaffuz etmeyeceğim. Gene kutsal kitabı seven birisi, kutsal kitabı her şeyle tutan birisi Türkiye'de askeri sorumluluğunu yapmaya gitti. Ve böyle birisi sırf Tanrı'nın sözüne aykırı olmamak için o askerliği boyunca eline silah almadı. Silah alması için zorluklar yaşatıldı. Ona rağmen o Tanrısını izledi ve onu gören insanlar onun inandığı Tanrı'ya o terhis olurken saygı duydular. Çünkü o adam hiç kendi inandığı değerlerden geri adım atmadı. Böyle birisi oldu. Ama ismini bilmek zorunda değilsiniz. Hristiyanların arasında böyle insanlar oldu. İnandığı değerler için her türlü zorluğa göğüs germeye, bunun için Tanrı'nın yapma dediği şeyleri asla ve katiyetle yapmamaya inanan insanların olumlu tanıklıkları üstünde yükseldik biz kilise olarak. Onların tanıklığının ardından gidiyoruz. 2000 yıllık kilise tarihi böyle insanların tanıklıklarıyla dolu. Gene ismini zikretmeyeceğim başka birisi oldu. Sırf patronu ona yalan söylemesini söylediği için o da hayır ben Hristiyanım yalan söylemem. buradaysan burada olduğunu söyleyeceğim. Burada değilsen o zaman ancak patron burada değil diyeceğim dediği için patronunun büyük güvenini kazandı. O işte çalışmaya devam etti. Evet, bazı haklarını alamadı ama orada verdiği tanıklık Rab için çok değerli bir tanıklıktı. Kovulmadı, işini kaybetmedi biliyor musun? Daha uzun süre çalıştı o iş yerinde. Ama ve lakin yalan söylemedi. Çünkü bunun inandığı değerlere aykırı olduğu için, o işi kaybetme pahasına işverenine dik durduğu için işvereninin daha fazla güvenini kazandı. Biz burada da açıkçası bunu görüyoruz. Biz ne kadar inandığımız değerler için dik durursak, çevremizdeki insanlar bir saatten sonra şunu bilmeye başlarlar. Bu adamdan bize zarar gelmez. Bizim inandığımıza inanmıyor ama sözü, özü doğru bir adam. Yalan söylemez. İşini doğru yapar. Çalmaz. Zamandan dahi çalmaz. Böyle bir tanıklık verdiğimiz takdirde Rabbin adı yücelir, özellikle bu toplumda. Aslında böyle bir tanıklık bu toplumda da kolaydır. Bu tanıklık verilebilir. Zor değildir. Yeter ki biz Esav gibi kolayına kaçmak istemeyelim. Bir çorbaya ilk oğulluk hakkını vermek çok kolay bir şeydir. Ama sonra onu kaybettiği için öfkelenmek, onun değerini sonradan iddia etmek ve son pişmanlık fayda etmez sözü tam da burası için geçerlidir. Biz daha sonra İshak ile Rebeka'nın ilişkisinin dahi iyi olmadığını göreceğiz. Neden? Rebeka Yakub'u çok sevdi, İshak Esav'ı çok sevdi. Karı koca birbirleriyle hemfikir olamadılar. Bu yüzden eşi ayrı bir plan yaptı, babası ayrı bir plan yaptı. Sonuç kardeş kardeşi o babalarının bereketlemesi için kandırdı. Şimdi burada Yakup kazançlı çıktı gibi gözükür değil mi? Ne oldu? Babasını kandırdı, babasına çok güzel bir yemek getirdi. İşte abisi gibi tüylü, kıllı olduğunu göstermek için üstüne post giydi. Abisinin kıyafetlerini giydi ve gözleri görmeyen babası Yakup'u Esav zannetti ve bütün bereketlemeyi Yakup'a yaptı. Ve Esav bunun için kardeşini öldürmeyi dahi düşündü. Yakup bunun için baba evini terk etmek zorunda bile kaldı. Peki bu bize bunun doğru bir örnek olduğunu mu söylüyor? Hayır. Biz daha sonra şunu göreceğiz. Herkes ektiğini biçer. Peki, ilk oğulluk hakkı için ve babasının bereketlemesi için İshak'ı kandıran Yakup ektiğini nasıl biçti? Bir kız sevdi. O kız için 7 yıl çalıştı. Bu sefer kayınpederi Yakup'u kandırdı. Yakup sevdiği kızı alamadı. Onun yerine onun kız kardeşini aldı. Ve sevdiği kız için 7 yıl daha çalıştı. Küçücük bir oyun. Bedeli 14 yıl. 14 yıl kandırıldı. Kendisinin yaptığı şekilde. Rabbin espri anlayışı çok iyidir. Ve aynı zamanda Rab ektiğimiz her şeyi bize biçtirir. Bu yüzden de özellikle denir ki, nereye ektiğinizi dikkat edin. Yakup gibi topuk tutan kurnaz olmak da Tanrı'nın gözünde iyi bir şey değildir. Tanrı'nın gözünde Esav gibi o kutsal değerleri küçümsemek de iyi bir şey değildir. Herkes ektiğini biçer. Ve sonrasında biz Yakup'un abisine karşı, abisinin hala ona karşı öfke duyduğu ihtimaline karşı kendisini affettirmek için neler neler yaptığını göreceğiz. Ve bu süreçte Yakup'un aslında abisiyle değil, Tanrı'yla fiili olarak nasıl güreştiğini göreceğiz. Adının değiştiğini göreceğiz. Ama bunların hepsinin bize anlatmaya çalıştığı esas şey şudur. Kurnazlığın da sana faydası yok, küçümsemenin de. İkisinin ortasında bir denge olmak zorunda. Tanrı'nın öngördüğü kutsal değerlere saygıyı küçümsersen, onları kaybettiğin zaman, Tanrı'nın bereketlerini kaybettiğin zaman boşuna ağlama deriz sana. Kurnazlıkla onları elde etmeye çalışırsan, sen kurnaz olduğun için, sen kandırdığın için, sen de kandırılırsın. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Yakup'un bir kurnazlığı ona 7 yıla, ikinci kurnazlığı üstüne bir 7 yılla toplam 14 yıl sıkıntı içerisinde sevdiği kızla evlenebilmek için emek vermesine sebep oldu. İnan bana, bu çok büyük bir bedeldir. Tanrı kandırılamaz. Kurnazlıkla hele hiç. Yüreğimin en derinlerinden geçeni bileni ben hangi kurnazlıkla aldatayım? Şöyle bir şey vardır. Biz birbirimizi aldatabiliriz. Ben sana müthiş bir Hristiyan rolü oynarım. Sen de bana müthiş bir Hristiyan rolü oynarsın. Biz birbirimizi aldatabiliriz. Konuşurken, otururken, kalkarken Tanrı'yı kimse aldatamaz. Çünkü o benim yüreğimin en derinlerinden geçeni bilir, senin yüreğinin en derinlerinden geçeni bilir. Kurnazlık Tanrı'nın önünde işe yaramaz. O zaman kimse Tanrı'yı aldatamayacaksa, o zaman Tanrı'nın önünde dürüst olmak ve tövbe etmek, yaratılmış, Tanrı suretinde yaratılmış insan için en güzel alışkanlıktır. Çünkü o zaten biliyor. Sen başkalarının bilmediğini zannettiğin, Tanrı'dan dahi sakladığını zannettiğin her şeyi o biliyor. İnsan kim ki Tanrı'yı aldatabilsin? Kilisede hizmet etmek senin Tanrı'yı aldatabilmeni de sağlamaz. Tam tersi. Daha fazla göz önünde olursun. Hatta öğretmenler için özellikle söylenen şey çift yargılanacaklarıdır. Hem kendi yaşayışları için hem de doğruyu öğretmezlerse diye. Bu sebeple aslında Tanrı'nın önünde durmak şeffaflık işidir. Eğer hesap verebilir değilsem, şeffaf değilsem, Tanrı'ya dürüst değilsem sadece kendi kendimizi kandırırız. Kendi kendimizi kandırırken de ömrümüz geçip gider. 14 yıl, 25 yıl, bir gün bir evre gelir, Yakup gibi kafamıza dank eder. Yanlış yaptım. Bak bedelini nasıl ödedim. Ha, bu arada Tanrı Yakup'la yürümeyi mi bıraktı? Hayır. Ama Tanrı Yakup'un yaptıklarını, ektiklerini biçmesine izin vererek Yakup'un onun istediği gibi birisi olmasını sağladı. Yakup hatalarından öğrendi. Hataları Yakup'u büyüttü. Ve Yakup en son o gece Rab'le güreştiğinde ondan kutsama istedi. Ve Rab onu kutsadı. Ve ona İsrail dendi. Çok önemli bir isim ona atfedildi. Çünkü Tanrı ile güreşmişti. Ve bugün sır perdesini aralayalım. Bugün Hristiyanlar Tanrı'yla hep güreşiyorlar. Hep istedikleri gibi Tanrı'nın hareket etmesini isterken, Tanrı'm ben şöyle dua ediyorum, böyle istiyorum, bana şunu ver, bunu ver, bak bunu da yapacağım sana. Pazarlığa oturuyoruz bazen. İşte hani bana şunu yaparsan ben bak böyle hizmet edeceğim, böyle bağış yapacağım, böyle vereceğim. Tanrı bunların hiçbirine kanmaz. Bunların hiçbirine ihtiyaç dahi yok. Sadece istediği şey, yüreğinle dudağın aynı olsun. Çünkü ben zaten o yüreğini görüyorum. Rab, ben bilmeden bu günahın işine düştüm. En kuyruklu yalanımız bu. Kimse bilmeden günah işlemez. Herkes bile isteye günaha gider. Bilmeden günah işledim. Nedir? Rabbin istediği doğru insan olmak aslında çok kolayken, biz bazen bunu çok karmaşık hale getiriyoruz. Özellikle Tanrı'nın insanlardan istediği, adil olmaları, yardımsever olmaları, adaleti gözetmeleri, paylaşımcı olmalarıyken, biz işin içine birçok yeni kural ekliyoruz. İsa Mesih'in tam da söylediği bu. Ferisilerin mayasından kaçının. Çünkü onlar da bu kutsal yazılara baktılar. Aynı kutsal yazıları okuduk hep birlikte. Ama sonra onların bambaşka bir yaşantı bina ettiğini, için içine birçok kurallar eklediğini, İsa Mesih'in ise sadece ve sadece onu izlememizi istediğini biliyoruz. Bu sebeple bazen insanlar konuşurken birbirlerine hava atarlar. Şu fiyataydı da ben şu fiyata aldım. Şöyle yaptım, böyle pazarlık ettim. İşte 200 liraydı, bana 100'e geldi. Herkeste bir Yakup damarı var. Hepimizde var. İstiyoruz, Yakup gibi kurnaz olalım. İstiyoruz yani, bu 50 liraysa ben ona kapatayım bunu. Gerek yok. Sen o 50'yi ver. O 50 başkalarına gitsin. O da başkalarına gitsin. İnsanlar bir şekilde bundan ekmek yesin. Gerek yok bunların hiçbirine. Kandıran kendini kandırır. Yakup, Tanrı'yı mı kandırdı? Esav'ı mı kandırdı? İsa mı kandırdı? Eninde sonunda hepsi gerçeği öğrendiler. Hepsi gerçeği öğrenip pişman oldular. Hiçbir şey gizli de kalmadı. Hiçbir kurnazlık kimsenin yanına kar kalmadı. Tanrı'yı takip eden ve Tanrı'nın vaadini yürütmek istediği insanların dahi hiçbir şey yanlarına kar kalmadı. Eninde sonunda hepsi Tanrı'yla baş başa çırılçıplak kaldılar. Ve hepsinin söylediği şey, evet Rab, sen haklıydın. Evet Rab, doğrusunu sen söyledin. Evet, bırakıyorum. Bırakıyorum bütün o Yakupluğu, Esavlığı, o kendime kâr gördüğüm, yanıma kalacağını düşündüğüm o kurnazlıkları bırakıyorum. İşte tam olarak bu sebeple İsa Mesih der ki, boyun durumu yüklenin çünkü hafiftir. Çünkü bahsettiğimiz diğer her şey ağırdır. Kurnaz olmaya çalışmak ağırdır. Kimse beni kazıklayamaz. Kimse bana biri beş satamaz. Mantalitesi ağırdır. Yorar. Yorar. En iyi ben kazanacağım. En son model bende olacak. En iyi kıyafeti ben giyeceğim. Yorar. Bunların hepsi yorar. Hiçbiri esenlik getirmez. Hiçbiri huzur vermez. Ne zaman bunları omzundan alır, siz göremiyorsunuz buradakiler de, şurada kocaman bir çarmıh var. Çarmıha getirirsen, bir anda hafifledim ya, ben omuzlarımdan bir yük kalktı. Yürüyüşüm değişti dersin. Çünkü bunların hepsi bize yüktür. Yüktür. O yüzden gelin bugün kendimize, Rabbin sofrasına yaklaşmadan önce yapabileceğimiz en büyük iyiliği yapalım. O yüklerimiz neyse düşünelim. Hepimizin Yakuplukları var. Hepimizin kurnazlıkları var. Hepimiz kendimizce kafamızda planlar yapıyoruz. Şöyle yaparım, böyle yaparım, onu oradan, burnu buradan, oh ben kâra geçerim dediğimiz planlar, oyunlarımız var kafamızın içinde. Bizim çok güzel bir atasözümüz var. Kafada işte 40 tilki birbirine kuyruğu dolanmasın diye uğraşıyor kişi. Yani Bu yorucu bir şeydir. Ama dümdüz Tanrı'nın istediği gibi bir insan olmanın hafifliği çok güzel bir şeydir. Söylerken bile insana böyle bir şey geliyor, böyle bir esenlik geliyor. Hafif. Bütün o gereksiz takıları, o yükleri çıkarttığımız zaman, o hırsları, o planları, o projeleri ve daha sonra dediğimizde Rab senin isteğin olsun. Sen nasıl ve ne zaman istiyorsan, ne zaman senin arzunsa, ne zaman sen gerçekleştirmek istiyorsan senin elindedir demenin hafifliği. Yani kilolu olanlar bilirler, kilo verdiğinizde kendinizi böyle yeniden bir uzun maraton koşucusu gibi hissedersiniz. Dizleriniz rahatlar, vücudunuz rahatlar. Hatırlarsınız ki ya ben koşarım ya artık, yani ben o 10 kiloyu geride bıraktım. Beni tutan oydu deriz. Bu ruhsal hafiflik de böyledir. Ne zaman bu yükleri bıraktığımızda o zaman deriz ki şimdi ben koşarım ruhsal olarak. Şimdi işte tam şimdi bıraktığımda beni kimse tutamaz. Rabbi işitmeme kimse engel olamaz. Onun isteğini yerine getirmeme kimse engel olamaz. Çünkü bıraktım dünyanın bütün o üstüme yüklediği yükleri. Kariyerin olsun, emeklilik için çalış. Ben en çok annemden bunu duyardım. Hani hala daha bazen onu söyler. Ah işte der, şurada fabrikaya girmiş olsaydı şimdi emekliydi. Böyle de bir mantaliteyle büyüdük ya, bizim jenerasyon daha çok. O yüzden bunların hepsi yüktür. Hiçbir şey götürmeyeceğiz biliyor musunuz? Yani İbrahim hiçbir şey götürdü mü? Gitti mi? İbrahim'in kocaman 5 kralla savaştı. Ne gitti yanında İbrahim'in? Hiçbir şey. Neyi bekledi İbrahim? Rabbi. İshak yanında bir şey götürüyor mu? Hayır. Yakup götürebilecek mi? Hayır. Musa yapmış mı? Hayır. Üstüne üstlük. Musa vaat edilen toprağı göremedi bile son dakika yaptığı bir gurur için. Uzaktan bakabildi sadece. O yüzden biz de bir şey götürmeyeceğiz biliyor musunuz? Hem de hiçbir şey. O zaman bırakırsak daha kolay yürüyeceğiz. Bırakırsak bize zor gelen şeyler bizim için daha kolay olmaya başlayacak. Ama Tanrı'yı izlemek zor. Ne eğlencesi var bunun işte? Bak o kadar eğlenceli günahlar var. Hiçbirini işleyemiyoruz artık. Zaten onların hepsi yüktü abicim sana. Ablacığım, hepsi yüktü. Hepsi dünyanın dayattığı bir şeydi. Hiçbirinin aslında hep özünde faydası da hiç olmadı. Hepsinin zararı vardı. Yapmayı bıraktığın anda hafifliyorsun.